Ayrım 8.
Çocuk gözlerini silmeye başlayarak, "O kadar yerler dolaştırdınız, paramı verin hiç olmazsa," diye yalvardı. Öteki omuzlarını silkti. "İki şarap şişesi kaldı, 150'şerden 3 lira. Bir de para mı istiyorsun?" diyerek apartmanın köşesindeki ufak kapıdan içeri girdi. Çocuk hala orada duruyor ve uf uf diye ağlıyordu. Ayağından sızan kanlar apartmanın önündeki beyaz parkeleri kırmızıya boyamıştı. Babası yukarıdan donmuş gibi bakıyor, bir şey söyleyemiyordu. İşe karışır ve çocuğun kendi oğlu olduğu anlaşılırsa mal sahibinin kendisini kovacağını zannediyordu. Öyle ya, çocuğu niçin ağlattınız? Ya çocuğun parasını verin demeye kalksa derhal defedilirdi. İşinden ayrılıp aşağıya da gidemezdi. Zaten bunları bir anda hiç düşünmüyordu. Yalnız aptal gözlerle aşağıya bakıyor ve göğsünü parçalayacakmış gibi çarpan kalbini tutuyordu. Birdenbire karşı pencere açıldı. Apartman sahibinin evvela büyük göbeği, sonra kırmızı başı göründü. Dışarı uzanmaya çalışarak gürler gibi bağırdı. "Hey, zırlamasana pencerenin önünde, defolup gitsene." Uşak hemen girdiği kapıdan fırladı. Küfesinin üstüne oturarak ve yaralı dizine baka baka ağlayan çocuğu omuzundan tutarak kaldırmak istedi. Çocuk bağırıyordu. "Görmüyor musun be? Cam kırıklara doğmuş içine." "Uf. Haydi git başka yerde ağla. 5 kuruşumu verin." Penceredeki adam hırsından kıpkırmızı kesilerek bağırdı. "At şu piçi şuradan be." Uşak küfeciyi kolundan yakalayarak sürüklemeye başladı. O küfesini bir eliyle tutuyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kalktığı yerde parkeler kıpkırmızıydı ve güneş orasını donuk donuk parlatıyordu. Çatının üstündeki adam hiç kıpıldamadan aşağıya bakıyordu. Gözlerinin içi yanıyor ve beyni karıncalanıyordu. Yakası boğazına dar geliyormuş gibi bir hisle elini boynuna götürdü. Çocuk gitmek istemiyordu. Şimdi para filan istediğinden değil, ayağının acısından olduğu yerde kalıyordu. Gözleri penceredeki adama ilişen uşak çocuğu hızla itti. O küfesiyle beraber yüzü koyun yuvarlandı. Artık ağladığı bile duyulmuyordu. Çatıdaki adam gözlerinin büsbütün karardığını ve güneş vurmuş gibi beyninin içinde gürültüler olduğunu hissetti. Çatının kenarına dayanan ayakları titriyordu. Yavaş yavaş dizlerinin gevşemeye ve bükülmeye başladığını fark ederek elleriyle başının üst tarafındaki tahtalara tutunmak istedi. Fakat parmakları da gevşemişti ve hiçbir şeye sıkıca yapışamıyordu. Vücudu yaş tahtaların üstünde hafif bir gıcırtı çıkararak ağır ağır kaydı. Çatının kenarına kadar gelip orada bir an takılır gibi olduktan sonra aşağıya, sokağın ortasına içi toprak dolu bir çuval gibi boğuk bir ses çıkararak düştü. Çocuğu kaldırmaya uğraşan uşak onu bırakarak beri tarafa koştu ve penceredeki adam bir şeyden tiksiniyormuş gibi yüzünü buruşturduktan sonra kanatları hızla vurarak içeri çekildi. Ayda 1, Kasım 1935. Arabalar 5 kuruşa. Akşam caddelerin kalabalık zamanında köşe başına bir kadınla bir çocuk gelirdi. Siyah bir çarşafa bürünen kadın elleriyle çarşafını yüzüne kapatır, yalnız iki siyah göz sokağın yarı aydınlığında parıltısız önüne bakardı. Çocuk yanında ayakta dururken o çömelir, küçük bir çuvaldan bir takım oyuncaklar çıkarırdı. Bunlar bir değneğin ucuna takılmış bir çift tahta tekerlekti. Tekerleklerin üzerinde iki yuvarlak tahtanın arasına çivilenmiş 4 çubuktan ibaret kamerili gibi bir şey duruyordu. Ve tekerlekler yerde yürütülünce bu kameriye fırıl fırıl dönüyordu. Oyuncaklar kadının önünde dizilince çocuk bir tanesini eline alıyor, kaldırımda ileri geri götürerek incecik sesiyle bağırmaya başlıyordu. "Arabalar 5 kuruşa, 5 kuruşa, arabalar 5 kuruşa. Ve sokaklar tenhalaşıncaya kadar belki 3-4 saat burada duruyorlardı. Çocuk 8 yaşında vardı fakat ilk görüşte 6 yaşından fazla denilemezdi. Zayıf ve mini miniydi. Sonra hiç durmadan bağıran sesi küçük bir kızın sesi gibi ince ve titrekti. 5 kuruşa derken şeyler basıyor ve dudaklarının arasında onları ezerek çıkarıyordu. Kendisi de annesi gibi hep önüne bakar ve başını kaldırmazdı. Bulundukları köşenin biraz ötesinde parlak vitrinli bir tuhafiye mağazası vardı. Büyük kristallerin arkasında türlü göz alıcı renklerde boyun bağları, şık tokalı kemerler, yün kazaklar, eldivenler ve daha birçok insanlara lazım gelen ve olmayan şeyler geçenlerin yüzünde gülüyordu. Anaoğul bunların önünden geçerken, geçtikten sonra köşelerine yerleşirken başlarını hiç çevirmemeye gayret ederlerdi. Eğer sokağın çamurlu kaldırımlarına akseden ve orayı yer yer parlatan ışıklar da olmasa belki böyle bir mağazanın bulunduğunu bile fark etmeyeceklerdi. Halbuki gelip geçenlerin çoğu, bilhassa çocuklar, bu parlakça mekanların önünde durup orada bir köşeye ustaca bir karmakarışıklık içinde yığılmış oyuncaklara gözlerini dikiyorlar, sonra mahzun bir tavırla yollarına koyulunca karşılarına çıkıveren tahta tekerlekli arabalara dudaklarını kıvırarak ve adeta hayallerinde vitrinden kalan güzel şekilleri bozuyormuş gibi canları sıkılarak bakıyorlardı. Fakat küçük satıcı onların bu isteksizliklerini fark etmez, önüne bakarak kısa aralıklarla bağırırdı. Beş kuruşa, arabalar beş kuruşa. Büyüyecek bir otomobil mağazanın önünde durdu. İçinde süslü ve şişmanca bir kadınla 8-9 yaşlarında beyaz bereli ve tozluklu, yumuşak lacivert paltolu bir çocuk indi. Beraberce mağazaya girdiler. Biraz sonra çocuk iç vitrinleri seyrede ede dışarı çıktı. Sokağa indi ve oyuncakların olduğu köşeye bakmaya başladı. Tam bu sırada küçük satıcının sesi işitildi. Arabalar beş kuruşa. Başını çevirip baktı. Sonra koşarak o tarafa gitti. Siyah çarşaflı kadının yanındaki çocuğun elini tutarak "Aa!" dedi. "Sen burada araba mı satıyorsun?" Satıcı başını kaldırıp baktı. Hemen yüzü güldü. O da "Aa!" dedi ve ilave etti. "Annem yalnız gelemiyor. Sonra bağıramıyor da. Onun için ben de geliyorum." Beyaz tozluklu çocuk yün eldivenli ellerini paltosunun cebine sokarak küçük bir kese kağıdı çıkardı. İçinden bir badem ezmesi alıp ağzına attı. Bir tane de arkadaşına verdi. Ağzını şişirerek sordu. "Derslere ne zaman çalışıyorsun?" "Mektepten çıkınca 2 saat filan çalışıyorum. Dersleri yapıyorum. Ondan sonra buraya geliyoruz. Hem gece zaten çalışamam ki. Gaz masrafı çok oluyor." "Bizim öğretmeni gördün mü? Şimdi buradan geçti." "O benim araba sattığımı biliyor." Ve ileride birkaç çocukla bir kadının geldiğini görünce sözünü keserek bağırdı. "Arabalar beş kuruşa!" İkisi de el ele tutuşmuşlardı. Çarşaflı kadın hazin gözlerle bunları süzüyordu. Beyaz tozluklu çocuk hesap vazifesini yapıp yapmadığını sordu. "Ben demin evde uğraştım, yapamadım. Gece beybabama soracağım," dedi. Öteki, "Nesini soracaksın, çok kolay," dedi ve anlattı. Adam akıllı lakırdıya dalmışlardı. Hatta küçük satıcı artık arabalar beş kuruşa diye bağırmayı bile unutmuştu. Öteki arkadaşının kolunu sarstı ve "Şşt!" dedi. "Benim yanımdaki çocuğun ağzı kokuyor. Ben söyleyeceğim de senin yanında oturacağım. Hem daha iyi çalışırız." "Benim yanımdaki kalkmaz ki. Hem ben söylemem. Mahalle komşumuzdur. O da bizim gibi fukaradır." Sözüne devam etmedi. "Onu kaldırdı da yerine zengin çocuğu oturttu derler," diyecekti. Vazgeçti. Başka şeylerden bahsetmeye başladılar. Fakat tam bu sırada beyaz berili, yumuşak lacivert paltolu, beyaz tozluklu çocuğun annesi mağazadan çıktı, iki tarafına bakındı. Ellerinde paket vardı. Şoför koşarak onları aldı ve kendi yanına yerleştirdi. Kadın köşeye doğru bakınca çocuğunu gördü ve aldığı şeylerin keyfiyle gülümseyen yüzü birdenbire sertleşti. Hızlı adımlarla o tarafa yürüdü. Çocuk annesinin böyle hiddetle kendisine doğru geldiğini görünce hemen susmuş, şaşkın fakat gülümseyen bir bakışla gözlerini ona dikmişti. Bir an hepsi birden kımıldamadan durdular. Küçük satıcının annesi başını kaldırmış, yuvarlanır gibi gelen bu kürk mantolu ve yılan derisi iskarpinli kadına bakıyordu. Kadın yaklaşınca hala şaşkın şaşkın gülümseyen oğlunu bileğinden yakaladı. "Bu ne hal?" diye bağırdı. "Kimlerle konuşuyorsun sen?" Ve öteki elindeki şemsiyeyi elini hala unutarak arkadaşının avucunda bırakan küçük satıcının omzuna vurdu. Sonra haykırdı. "Pis, baksana, senin konuşabileceğin insan mı bu?" Çocukların kolları birdenbire ayrılıp aşağı sallanıverdi. Siyah çarşaflı kadın duvarın dibine büzülmüştü ve küçük satıcının gözleri kolunun acısından yaşa dolmuştu. Arkadaşının gözündeki yaşları gören çocuk henüz birçok şeyleri öğrenmediği için ruhundan fışkıran bir isyanla "Anneciğim," dedi. "O benim mektep arkadaşım." Kadın yüzü kıpkırmızı kesilerek oğlunun sözünü kesti. "Ben yarın mektebinize de telefon edeceğim. Seni kendi seviyende olmayanlara temas ettirmeyi gösteririm." Oğlunu kolundan çekti. Geride kalan küçük satıcıyla anasına yerin dibine geçirmek ister gibi tahkir edici ve ezici bakışlar atarak yürümeye başladı. Oğlu hala dönüp geri bakıyor ve yaşlı gözlerini başka taraflara çeviren arkadaşını görünce kendinin de gözleri yaşarıyordu. Küçük satıcı o titrek ve ince sesiyle bağırıyordu. "Beş kuruşa, arabalar beş kuruşa." Ayda 1, Şubat 1936. Fikir arkadaşı. Gel, şurada birkaç tane atalım. Canım efendim, yarım saat oturmakla evde sopa yemezsin. Evli değiliz ama böyle şeylerden anlarız. Burada enfes meze veriyorlar, hem de ucuz. Bu kadar görüşmüşlüğümüz var, bir rakımızı iç bari. Yavrum, hey garson, getir bakalım bir şeyler. Otur iki gözüm. Seninle ahbaplığımız o kadar eski değil ama nedense pek sevindim. Peki arkadaş canlısıyım. Bilhassa fikir arkadaşı olabilecek insanlara bayılırım. Değil mi kardeşim? Şu memlekette 5-10 entelektüeliz. Birbirimizi tanıyıp tutmasak halimiz ne olur? Şimdi menfaat dünyası. Hasbi arkadaşlık yok diyorlar ama ben bu fikirde değilim. Biz adi halk gibi düşünebilir miyiz hiç? Ne tahsilimiz, ne karakterimiz, ne de fikirlerimiz buna müsait değildir. Seni bilmem. Fakat ben maddelerin fevkinde bir manevi bağı, insanları birbirine yaklaştıran bir hisse inanıyorum. Düşün, dünyada birbirini sevmek, birbirine yakın olmak hisleri de olmasa yaşamanın manası kalır mı? Bizi kütlenin fevkine yükselten yalnız bunlardır. Fakat biz entelektüeller arasında da muayyen bir takım fikir bağları yok. Herkes kendi havasında ve menfaat peşinde. Onun için candan bir arkadaş bulunca dört elle sarılıyorum. Burası ufak yer. İnsan boğulacak. Her münevverin hayat hakkında, insanlar hakkında birçok düşünceleri, ne diyeyim kendine göre felsefesi var. Bunu anlayacak, mukabil fikirlerini dinletecek bir dosta hepimiz muhtacız. Dedim ya, yok yok. Bizim dairede 10 kişi kadar varız. Hep münevver, tahsilleri yerinde zeki adamlar. Fakat hiçbirisiyle kafa dengi olamıyorum. Halbuki şöyle candan, kardeş gibi bir arkadaşlar dünyalar feda. Koca dairede bir bizim şu olan vardı. Hani canım başına bir felaket geldi. İşte o. Galiba avukatlığını da sen almışsın. Çok insan çocuktu doğrusu. Pırlanta gibi bir kalbi vardı. Samimi arkadaş diye bir onu tanıdım. Ne yaparsın? İnsanlar böyle işte. Bir iftira. Haydi Kodese. Hani hiç kabahati de yok değildi. Çenesini tutmaz. İleri geri söylenirdi. Kaç kere dedim. Oğlum, devir o devir değil. Dünyayı sen mi ıslah edeceksin? Al 3,5 kuruş maaşını, otur bir köşete. Değil mi efendim? Biz de fikir sahibiyiz. Ben kendi nefsimi ondan çok daha ileriyim. Evet, bu dünya böyle yürümez. Fakat her şeyin sırası var. Bak ben ağzımı açıyor muyum? İnsan karda yürüyüp izini belli etmemeli. Fakat cahil çocuk, dinlemedi ki. Hep burnunun doğrusuna giderdi. Sanki tek başına dünyanın mihverini değiştirecek. Oğlum, garson, bize birer rakı daha getir bakalım. Okur okur, kitaplarda yazılan şeyleri hakikat zannederek kafasına yerleştirirdi. Hayata bakmalı, hayata. Kitaplarda bir şey yok. Kim bilir, belki biz de evimizde okuyoruz. Fakat hayat büsbütün başka. Etrafı ve zamanı kollamalı. Vakti geldiği zaman ben ondan daha fedakarca ortaya atılırım. Kafamdaki bir fikir uğruna kanımın son damlasına kadar akıtmazsam namerdim. Ama dedim ya, zamanı var. Ah ah, yaktı kendini oğlan, yaktı. Burası ufak yer. Her şey hemen büyütülür. Sessiz sedasız bir köşeye çekilip yaşamak lazım. Halbuki o önüne gelene çatardı. Memleket büyüklerinin hepsini darılttı. En sonra da o mahut heriflerle tutuştu. O zaman kendisini çağırdım. Yavrum dedim. Bunlarda din, iman yoktur. İnsana en sonra yapılacağı en önce yaparlar. Fakat dinletemedim. Öbürleri iki yalancı şahit bulunca bastılar iftirayı. Oğlan da girdi içeri. İnanmazsın, o gün akşama kadar deli gibi dört yana dolaştım. Aklıma geldikçe gözlerim yaşarıyordu. Evet, ağladım. İstersen inanma kardeşim. Dedim ya, ben arkadaş canlısıyım. Hele böyle sevdiğim birisi için canım feda. Hilafsız söylüyorum, ciğerim kopmuş gibi oldu. Ne parası var, ne kimsesi var. Anası, kardeşleri onun eline bakıyorlar. Felaket hem de ne felaket. Kendi param yok ki vereyim. Olsa, dedim ya, canım feda. Fakat malum, biz maaş ehliyiz. Sonra kimseye gidip bir şey de söyleyemezsin. Cürüm fena. İnsana hemen lekeleyi verirler. Alemin 10 parmağında 10 kara. Hapishaneye de gidip göremedim. Biliyor musun? Yüzü soğuktur şu menhus yerin. Fakat elimden gelen her şeyi bu çocuk için yapmak isterim. Dedim ya, arkadaş için canım feda. Seni avukat tuttuğunu duyunca çok memnun oldum. Çünkü nazik mesele. Her avukatın becerebileceği iş değil. Genç olmak, ateşli olmak, davanın ruhunu duymak lazım. Hakikaten yanılmamışım. İlk celsede yaptığım müdafaayı anlattılar. Şey, ben o gün biraz rahatsızdım da kendi mahkemeye gelememiştim. Arkadaşlardan tafsilatını dinledim. Yaman bir müdafaa yapmışsın. Hani neredeyse birkaç celsede oğlanı kurtaracakmışsın. Garson, gel bakalım şu mezeleri değiştir. İç kardeşim, iç. Vallahi şunu kederden içiyorum. Yüreğim nasıl yanıyor bilsen. 10 sene arasam böyle kafa dengi bir arkadaş bulamazdım. Onu da Talih elimden aldı. Düşünüyorum da biz burada kafayı çekerken o taş odalarda kim bilir ne yapıyor. Hey gidi dünya. Ama biliyor musun, bu belki onun için bir derstir. Bir müddet yazsa hiç de fena olmayacak. Ona böyle bir sille lazım değil mi? Ha, ne dersin? Gitgide azıtıyordu. Maazallah tuttuğu yol ipe kadar varabilirdi. Gene hafif atlattı. Yatsa yatsa bir iki sene yatar. Bu da ona lazım. İstikbali, hayatı, ömrünün sükuneti namına lazım. Mefkûremiz namına lazım. Anladın mı? Mefkûremiz namına lazım. İki gözüm kardeşim, sen de onu seviyorsan müdafaa etme. Ona iyilik etmek istiyorsan bırak biraz burnu sürtsün. Mussolini ne demiş? Adam olmak için şu kadar seni hapis yatmak gerek demiş. Değil mi? Yaman herif şu Mussolini ve selam. Cemiyetin bu feci halinde bir entelektüel için hapis yatmak elzem. Olgunlaşmak, hayatı anlamak için başka çare yok. Bizimki de belki bu sayede biraz kitaplardan başını kaldırır da etrafını görür. Körü körüne altılganlıktan vazgeçer. Dedim ya, onu seviyorsan müdafaanı gevşek tut. Her şeyin altını o kadar kurcalama. Mahkemede pek ateşli olduğunu duyunca hem memnun oldum hem de oğlunun hesabına üzüldüm. Seni buraya çağırışım da bunu görüşmek içindi. Zaten kendisi sinirlidir. İleri gelir laflarıyla nasıl olsa hakimleri kızdıracak, işi büsbütün berbat edecek, cezayı da yiyecek. Hah, bir senecik yatar. Ne diye başını sallıyorsun? Avukatlık ücreti alacaksın. Vicdansızlık mı olur diyorsun? Bu ona fenalık değil ki, doğrudan doğruya iyilik. İstersen bu parayı alma. Bir arkadaş için fedakarlık et de alma. Hem kaç lira verecekti? 25 lira değil mi? Ben 30 lira veririm. Sen yalnız onu mahkum ettir. Görüyorsun ya, ben onun iyiliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyorum. Yalnız bu kadar mı? Böyle candan bir dosttan, böyle bir fikir arkadaşından mahrum olmaya da katlanacağım. Ne? 30 lirayı nereden mi bulacakmışım? Bizim oğlan hapse girince yeri açık kaldı tabii. İşlerine vekaleten ben bakıyorum. Bu aydan itibaren maaşıma ilave olarak 40 lira kadar ücret alacağım. Garson, birer rakı daha. Ayda 1, Aralık 1935. Düşman. Gece hafif yağmur çiseliyordu. Asfalt yolda yürürken yeni rugan iskarpinleri nemli nemli parlıyor ve siyah çizgili pantolonu bunların üzerine tatlı bir akışa dökülüyordu. Paltosunun geniş yakasını kaldırmış, kalın eldivenli ellerini arkasına bağlamıştı. Dalgın dalgın yürüyor ve boş gözlerle ayaklarına, ıslak asfalttan biraz yukarıya doğru kalkıp sonra kolayca ileri geri uzanan ve yine ıslak asfalta dokunan iskarpinlerine bakıyordu. Hayat bu rugan iskarpinlere ne kadar benziyor dedi. Tıpkı bunlar gibi biz de günler geçtikçe aşınmaya, bir tarafa kaykılmaya, çirkinleşmeye ve nihayet işe yaramamaya başlayacağız. Sonra bu düşünceleri istediği kadar ince ve zekice bulmadığı için dudaklarını büktü. Biraz evvel bir arkadaşının evinde oynadığı pokeri aklına getirdi. 30 lira kazanmıştı. Yanıma o karı oturmasaydı daha çok kazanabilirdim diye söylendi. Kadın hem kocasının parasına güvenerek cesur oynuyor hem de eğilip kağıtlarıma bakıyordu. Ağır fakat tatlı bir pudra, esans ve saç kokusu burnuna gelir gibi oldu, yutkundu. Hayat ne güzel fakat ne can sıkıcı şeydi. Gündüz daire, hafif bir iş, bol para. Akşam üzerleri güzel bir yemek, bazen sinema, çay, poker, sonra uyku. Bunların hepsi güzeldi fakat bütün günü dolduran bu eğlendirici işlerin içinde insan bir boşluk hissi duymaktan kurtulamıyordu. Bir şey eksik gibiydi, bütün ömrünce işlemeyen bir yeri varmış gibiydi. Şimdi evine dönerken yine bu boşluğun farkına vardı. Gününü güzel geçirdiğini, hatta 30 lira da kazandığını düşünüyor ve içinde gene doyurulmamış bir yer kalmasına şaşıyordu. Belki bu hayat sık sık uykusuzluk sinirleri bozuyor, dedi. Evinin önüne gelmişti. Aralık duran bahçe kapısını ayağıyla itti. İki tarafı çiçekli çakıl yolda yürümeye başladı. Geceleri eve hep arka taraftaki küçük kapıdan girerdi. Salona ve ön kapıya yakın bir yerde yatan hizmetçiyi uyandırmak istemediği ve yatak odası bu kapıya daha yakın olduğu için farkına varmadan kendini buna alıştırmıştı. Başı yukarıda yürüyordu. Kapıya yaklaşınca elini cebine götürüp anahtarı çıkardı ve ileriye baktı. Şiddetle ürkerek olduğu yerde kaldı. Bir karaltı kapının hafif girintisine büzülmüş, kımıldamadan duruyordu. Elini cebine götürdü. Tabancasını almamıştı. Karaltı birdenbire kımıldadı. Genç adam bağırmak ve kaçmak ister gibi bir tavır aldı. Fakat karaltı parmağını ağzına götürerek yavaşça "Sus!" dedi. Bunu o kadar tabii, o kadar emirden uzak, fakat hakim bir sesle söyledi ki öteki elinde olmayarak durdu ve merakla o tarafa baktı. Karaltı yaklaştı. ''Şurada biraz uyumuş kalmışım. Bir fenalık için geldim sanmayınız. Yatacak yerim yok.'' dedi. O zaman ev sahibi yabancıyı dikkatle süzdü ve hayret etti. Bu ne bir dilenciye ne de bir serseriye benziyordu. Kılığı oldukça düzgün, boyun bağlı, adeta efendi soyundan bir şeydi. Lakayt görünmeye çalışarak yabancının yanından geçti ve elindeki anahtarı kapıya soktu. Sonra birdenbire korkarak durdu. Bu herife pek çabuk inandığını düşündü ve bir an kafasına bir şey inmesini bekledi. Öteki ayaklarını sürükleyerek birkaç adım gitmiş, sonra durup yüzünü tekrar genç adama dönmüştü. ''Bu gece bahçenin bir köşesinde yatmama müsaade edecek misiniz?'' Bunu söyleyerek ufak bir leylak ağacının altına doğru bir adım attı. Evin sahibi geriye dönerek yabancıya baktı. Yüzünü dallar ve yapraklar gölgelediği için pek göremiyordu. Yalnız sesi o kadar emniyet vericiydi ki bütün korkularını ve tereddütlerini silip götürüyordu. Kafasında bir ışık parlayıp söner gibi oldu. Bu sesin emniyet vericiliğinin bir tanışıklıktan geldiğini zannetti. Şimdi bu sesin dimağındaki akisleri ona bir ahbabın sesi gibi geliyordu. Birkaç adım daha ilerledi. Yağmur durmuş, bulutlar birbirlerini kovalamaya başlamıştı. Gece yarısından sonra çıkan yarım bir ay, dağların arasından geçerek yabancının yüzünü yer yer aydınlatıyordu. ''Müsaade etmiyorsanız gideyim.'' dedi ve etrafına bakındı. Fakat genç adam onun ne söylediğini anlamadı. Dağların arasından geçen ışık yabancının ağzını ve çenesini aydınlatmıştı. Bu dişleri söz söylerken iki kenara aşağı doğru çekilen bir dudakları tanır gibi oldu. Eğilip karşısındakinin yüzüne bakmak istedi. O geri çekildi. O zaman sordu. ''Siz şey değil misiniz?'' Öteki elini ağzına götürdü. ''Sus! Oyum! Ben seni görür görmez tanıdım fakat beni hatırlayacağını sanmamıştım.'' Ev sahibi karşısındakinin bileğinden tuttu. Kendine doğru ay ışığının altına çekti. ''Pek az değişmişsin.'' dedi. Sonra ilave etti. ''Hayır, çok değişmişsin. Gerçi yüzünün hatları değişmemiş gibi ve ağzın burnun hep aynı. Hele ağzın. Fakat nasıl söyleyeyim, ihtiyarlamış gibisin. Ama bir ihtiyarlık da değil. Benden daha genç duruyorsun. Hülasa bir başka türlü olmuşsun. Yüzünün dışı değil, içi değişmiş gibi. Aman canım, anlatamadım işte.'' Öteki hafif bir gülüşle dinliyordu. Sadece ''Sen de biraz değişmişsin.'' dedi. Kapıya yaklaşmışlardı. Ev sahibi yanındakine döndü. ''Dışarısı serin değil mi? İçeri girelim.'' Öteki büsbütün güldü ve mırıldandı. ''Beni evinin içine sokmak tehlikelidir.'' Genç adam birdenbire durdu. İlk şüpheleri tekrar kafasına gelmişti. Onun bu duraklayışını farkına varan arkadaşı, ''Yok canım.'' dedi. ''Evini filan soymam. Fakat polis tarafından aranıyorum.'' Ev sahibi arkadaşına dikkatle baktı. Sonra gülerek, ''Kim bilir ne işler karıştırdın. Gel bakalım.'' dedi. Karanlık koridordan geçtiler, bir merdiven çıktılar ve bir salona girdiler. Ev sahibi elektriği açtı. Misafir dudaklarında hep o hafif gülümsemeyle etrafına bakmaya başladı. Oldukça iyi döşenmiş, bilhassa fazla süsten kaçınmış olan oda biraz dağınıkçaydı. Sahibinin bekar olduğunu, yazıhaneye benzer bir masanın üstündeki perişan kağıtlar gösteriyor ve hizmetçinin bu odayla meşgul olmaktan men edildiği anlaşılıyordu. Yerde küçük bir halı, alçak sigara iskemlileri, rahat iki koltuk ve köşede bir sedir vardı. Pencereleri krem renginde tül perdeler kapatıyordu. Ev sahibi, ''12 sene oluyor değil mi?'' dedi. ''Evet, mektepten çıktığımızdan beri görüşmedik.'' ''Ne yaptın da seni polis arıyor?'' ''Ben bir zamanlar tehlikeli fikirlere saplandığını ve işinden çıkarıldığını duymuştum.'' ''Tahmin edebileceğin şeyler. Dünyayı değiştireceğini mi sanıyorsun?'' ''Siz dünyanın değişmez olduğuna inanmaya mecbursunuz.'' Bir müddet sustular. Her biri birer koltuğa oturdu ve ev sahibi sağ tarafındaki radyoyu karıştırmaya başladı. Biraz sonra uzaklardan gelir gibi hafif bir müzik duyuldu. İkisi de ses çıkarmadan dinlemeye koyuldular. Bir operanın son kısımları çalınıyordu. Gürültülü aletlerin derinden gelen sesleri yavaşlayınca kavala benzer tatlı nameler işitiliyor ve her ikisinin de yüzlerinden yumuşak, ılık bir hava dolaşır gibi oluyordu. Misafir gözlerini yerdeki halıya dikmişti. Yüzünde yine bir gülümseme vardı. Fakat bu seferki gülüşü biraz evvel dudaklarının kenarına yerleşip sahibinin etrafına bir duvar çekilmiş gibi yaklaşmak isteyenleri uzaklaştıran bir gülüşü vardı. bir çocuğun tebessümü kadar içten ve yaklaştırıcıydı. Başını yavaşça kaldırdı, arkadaşına döndü. "Ne güzel değil mi?" dedi. Sonra ilave etti. 4 senedir müzik dinlemedim. Neden? Fırsat düşmedi. Radyodan uzun ve sürekli alkışlar geldi. Arkasından Almanca sözler başladı ve ev sahibi elini uzatarak düğmeyi çevirdi. Odayı birdenbire bir sessizlik kapladı. İkisi de birbirlerinin yüzüne baktılar ve gülüştüler. İçlerinde bir saniye için 12 sene evvelde yaşıyorlarmış hissi uyandı. Bakışları o kadar arkadaşçaydı. Ev sahibi kalktı, ötekinin yanına geldi, elini omuzuna koyarak. "Anlat," dedi. "Sen anlat." "Görüyorsun, normal yollarda yürüdüm ve bir parça bir şeyler oldum." "Normal yollarda yürüdüğüne bu kadar emin misin?" "Neden?" "Çalıştım, faydalı oldum ve ilerledim." "Yürüyüşünü bilmem, normal olabilir. Fakat üzerinde yürüdüğün yola bu kadar inanıyor musun? Hele faydalı olduğuna." Cevap vermedi. Öteki tekrar sordu. "Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi?" "Biraz." "Yaptığın ve faydalı olduğunu söylediğin şeyleri sana gelinceye kadar geçirdikleri merhalelerde ve senden sonra aldıkları yollarda takip ettin mi? Kimlere ve ne kadar faydalı olduğuna baktın mı?" Ev sahibi üzüntülü bir tavırla elini salladı ve gülmeye çalışarak "Bırak şu derin lafları canım," dedi. O zaman misafir de ayağa kalktı. "Hiç derin laflar değil," dedi. "Bir kere görebildikten sonra o kadar açık ve elle tutulur şeyler ki. Fakat doğru, bırakalım. Çünkü insanın kafası bir kere bunları düşünmeye başlarsa bu rahat koltuklarda bu kadar rahat oturmak mümkün olmaz sanıyorum. Seni böyle düşüncelere götüren sakın bu rahat koltuklara erişemediğinin kızgınlığı olmasın." Bu sözler üzerine arkadaşının yüzü birdenbire değişti. Dudaklarının ucundaki yumuşak gülümsemenin yerine acı ve yukarıdan bakan bir sırıtma geldi. "Kafama düşünmeyi, gözlerime görmeyi yasak edebilsem, senin çıktığın zannettiğin yere varmanın bana güç gelmeyeceğini bilirsin." "Bilmem, mektepte en ilerimizdin." Şimdi en ayrımız." Bu lafı rastgele söylemişti. Fakat söyledikten sonra ağzından çıkanın nasıl çıplak bir hakikat olduğunu anladı. Karşısındaki ile eski arkadaşı arasında hiçbir münasebet yoktu. Eski uysal, laf söylemekten utanan, iştirak etmediği fikirleri bile itiraz etmekten dikkatle dinleyen çalışkan ve dürüst çocuğun yerinde inattan ve sabit fikirlerden yapılmış gibi tırmalayıcı bir adam vardı. Eskiden hep yumuşak ve tatlı bakan ve insana yanına sokulmak hissini veren bol kirpikli, siyah gözleri, şimdi vakit vakit donuk bir parıltıyla karşısındakine çevriliyor ve onu tepesinden basarak küçültür gibi oluyordu. Bu bakışların altında ezilerek başını başka taraflara çevirdi. Sonra misafirinin yüzüne bakmaya çalışarak, "Yorgunsun, sana yatacak yer göstereyim," dedi. "Demek beni evinde yatırmaya cesaret edeceksin." "Niçin bana hakaret etmek istiyorsun?" Cevap vermedi. Yavaşça ayağa kalktı. Başka bir şey konuşmadan salondan çıkarak merdiveni indiler. Biraz evvel girdikleri kapının yanındaki odayı açan ev sahibi, "Burada yat. Benim odamdır. Ben yukarıda sedire uzanırım," dedi. Misafir ses çıkarmadan içeri girdi. "Rahat uykular," diyerek elini kapıya götürürken durdu, arkadaşına döndü. "Gel seni bir kere kucaklayayım. Belki bir daha görüşemeyiz," dedi. "Neden? Yarın burada değil misin?" "Ben erkenden kalkar ve usulca giderim. Evinde kaldığımın duyulması iyi olmaz. Gel seni öpeyim. Bilirsin ki eskiden seni çok severdim." Öteki, "Şimdi?" diye sormak cesaretini kendinde bulamadı. Ağır ağır merdiven basamaklarını çıkarken, içinde bir azası yerini değiştirmiş, bir yeri boşalmış yahut bir yerine fazla bir şey donmuş gibi hisler duydu. Söylediği şeylerde bir hakikat bulunabilir mi ki? Diye düşündü. Zannetmem. Bütün dünya budala mı? İnsan acayip mahluk. Kafası bir kere bir şeye saplanıverince en akıllısından böyle bir mecnun doğuyor. Tekrar salona girince radyoyu karıştırdı. Birkaç İngiliz istasyonu senelerden beri nevileri değişmeyen dans havaları çalıyordu. Düğmeyi sağa sola çevirdi. Leningrad'ın verdiği bir İngilizce konferanstan başka bir şey bulamadı. Masasının başına geçip oturdu. Bir türlü uykusu gelmiyordu. Dışarı çıkıp bir dolaptan bir battaniye getirdi, sedirin üzerine bıraktı. Uzun ve yorucu bir mukalemeden çıkmış gibi kafası yorgun ve dağınıktı. Halbuki bir şey de konuşmuş sayılmazlardı. Arkadaşının tepeden bakan gülüşü ve söz söylerken, "Bu en açık hakikatleri de bana ne diye söyletirsin sanki?" demek isteyen kendinden emin ve isteksiz tavrı gözünün önünden gitmiyordu. Ona kızar gibi oldu. Ruhunun durgun suyuna attığı bir taşla onu böyle rahatsız eden, iyi kurulmuş bir makine gibi senelerden bir hiç aksamadan muayyen birkaç formül içinde işleyen maneviyatını birden sersem bir küstah eski dostum buna hiç hakkı olmadığını düşündü. Gidip onu kaldırayım ve münakaşa edeyim dedi. Aşağı indiği zaman arkadaşının uykuya dalmış olduğunu gördü. Elektriği yaktığı halde uyanmamıştı. Yüzü kendisini hayrete düşürdü. Bu çehre sanki demin yukarıda ona karşı buzlanıveren gergin, sinirli yüz değildi. Burada kendi yatağında çocuk gülümsemeleriyle mışıl mışıl bir delikanlı uyuyordu. Bu uyuyanın polisten kaçan bir sergüzeşçi, cemiyeti diş bileyen bir adam olmasına imkan var mıydı? Şu anda muhakkak ki aşk rüyaları görüyordu. Onu uyandırmaya kıyamadı. Tekrar odasına döndü. Sonra düşündü ki birkaç müheb manalı ve keskin cümlelerden başka aralarında bir şey konuşulmuş değildi. Kendisi zihninde bu mukalemeleri devam ettirmiş ve bir çıkmaza girmişti. Fakat bunu düşününce titredi. Demek ki aşağıda uyuyanın dediği doğruydu. Farkında olmadan bile biraz düşününce insanın rahatı kaçacaktı. Masanın üzerindeki gazeteleri karıştırmaya başladı ve üçüncü sayfada gözü bir yere ilişti. Dikkatli okudu. Arkadaşının ismi geçiyor ve polis tarafından şiddetle arandığı fakat artık yakalanacağı çünkü zabıtanın iz üzerinde bulunduğu yazılıyordu. Birkaç satırla da şimdiye kadar yaptığı cürümlerden bahsediliyor, bu adamın iyi bir tahsil görmüş olmasına ve bir zamanlar memlekete faydalı olacağı ümitleri vermesine rağmen bugün sosyal nizam için bir tehlike haline geldiği ve cemiyetin sarih bir düşmanı olduğu anlatılıyordu. Uzun zaman bu satırlara baktı, sonra ağır ağır mırıldandı. Düşman. O zaman gözünün önüne geldi ki arkadaşı ona hakikaten bir düşmandan başka bir gözle bakmamıştır. Yüzü uzaklaştırıcı bir hava ile sarsılan ve eski günleri hatırlayınca yumuşar gibi olsa bile bugüne döner dönmez bir kale gibi kapanıveren ve ancak hücum için açılan bir adam bir düşmandı. Bir gün o ve onun gibiler hakim olursa dedi ve ürperdi. O zaman onunla karşı karşıya gelmeyi düşünmekten bile korkuyordu. Sonra aşağıda polisten kaçan ve kendi evine sığınan bir zavallının kendisini bu kadar korkuttuğuna kızdı. Aptal dedi. Kuvvetin kendilerinde olmadığını bilmiyor. Evet, kuvvet kendisindeydi ve bütün bir devlet, polisleri, jandarmaları, mahkemeleri, hatta bankaları, mektupları ve gazeteleriyle kendisini koruyordu. Bir an içinde bütün bu müesseselerle olan yakınlığı ve arkadaşının kendisinden hızla uzaklaşıp sisler, karanlıklar içinde kaybolduğunu hissetti. Kendisine daha çok emniyet vermek için pencereye gidip sokağa baktı. Ta ilerideki köşede bir polis dolaşıyordu. Hemen pencereyi açıp onu çağırmak istedi. Çünkü aşağıdaki orada kaldıkça burada rahat uyuyamayacaktı. Fakat bağırsa sesinin onu uyandırabileceğini düşündü ve geri döndü. Gazeteyi tekrar karıştırdı. Demin bulduğu yeri bir daha okudu ve söylendi. Polis izi üzerindeymiş. Ya benim evimde bulunursa? O zaman gözünün önünden karakollar, hapishaneler, mahkemeler geçiverdi. Etrafına bakındı. Bu sıcak odadan, bu alıştığı eşyalardan ayrılmayı düşündü. Ve bunun korkusuyla bütün etrafındaki şeylere adeta yapıştı. Hayır, daha fazla duramazdı. Bir eli yavaşça telefona gitti. Öbür eliyle de rehberi karıştırıp numarayı bulduktan sonra telefonu açtı. Karşısına gelen nöbetçi komiseri meseleyi anlatıp telefonu kapayınca bir rüyadan uyanır gibi oldu. Elleriyle başını tutarak odada dolaşmaya başladı. Birçok fikirler birbirini kovalayıp başının içinden geçiyorlardı. Kah, en büyük alçaklığı yaptın, evine sığınan birini ele verdin diyor. Kah, bir düşmanı elimle saklamak beni koruyan kuvvetlere hıyanet etmektedir diye düşünüyordu. Dakikalar geçtikçe büsbütün yerinde duramaz oldu. Demin onun kendisi nasıl kardeşçe, nasıl içten ve nasıl inanarak öptüğü aklına geldi. Yanakları tutuştu. Nihayet daha fazla dayanamadığı, aşağı inerek onu kaldırmaya, kaç geliyorlar demeye karar verdi. Merdivenleri hızla atlayarak alt kata vardı. Arkadaşının yattığı odasının kapısını açtı. Kalk diye bağıracaktı, sesi boğazında kaldı. Bir anda zihninden geçen bir düşünce onu durdurdu. Şimdi bir çocuk gibi uyuyan bu adam doğrulur doğrulmaz işi anlayacak, o insanı ezen gülüşüyle, o çelik gibi parlayan gözleriyle kendisine bakacak ve bu onun karşısında küçülecek, küçülecek, kaybolacaktı. Bu manzarayı gözlerinin önüne getirince ürperdi. Üzerinde arkadaşının korkusuz, alaycı, kendine güvenen bakışı dolaşıyormuş gibi silkindi. Onun karşısında bu perişan halde görünmek, onu bütün sözlerinde tasdik etmekten başka bir şey değildi. Dakikalar geçiyordu. İki birbirine zıt his arasında ne yapacağını şaşıran genç adam kapıda durmuş, yatağın üstünde elbiseleriyle uzanarak kaygısız bir serseri uykusuna dalan arkadaşına bakıyor. Ara sıra onu uyandırmak için bir adım atar gibi olduğu halde uyanınca onun nasıl bu güç vaziyette bile derhal kuvvetli olacağını ve kendisinin bütün büyük yardımcılarına rağmen nasıl küçülüp zayıf kalacağını düşünerek duruyor ve terliyordu. Dışarıda ayak sesleri duyar gibi oldu ve her şeye rağmen kararını verdi. Birkaç adım ilerleyerek elini uykudakinin omuzuna koydu. Tam bu anda sokak kapısına yavaşça vuruldu. Hemen oraya koşarak kapıyı açtı. Bunlar ikisi sivil, ikisi resmi 4 polisti. Sessizce içeri girdiler. Genç adam girenlere yarı aralık duran oda kapısını gösterdikten sonra acele adımlarla gürültü çıkarmadan merdivenlere doğru yürüdü, koşarak yukarı çıktı. Ayda 1, Ocak 1936. Bir skandal. 1. Muallim olarak geldiğim şehir Orta Anadolu'nun bozkırlarında bir cilt yarası gibi intizamsız, karışık ve kirli uzanıyor, yayılıyordu. Sıtma benizi kerpiç evlerden, yapraksız dallarını iri örümcek ayakları gibi seren ağaçlardan ve nasıl dolaşıp hareket ettiklerine hayretle kaldığım, hayatta alakası olmayan insanlardan başka bu şehrin hususiyetleri yoktu. Şehre bir türlü ısınamadım çünkü ısınmak niyetinde değildim. İçimde gizli bir hiddetle buraya gelmiştim. Sebebi basit. Şiddetle aşıktım ve bana aşık olmayı aklımdan bile geçirmeyen sevgilimi İstanbul'da bırakmıştım. Yakıcı, kavurucu bir aşktı bu. Beni deliye çeviren, geceleri sabahlara kadar sokaklarda dolaştıran bir aşk. Fakat onu bu hale sokan biraz da bendim. Aşkla tehlikeli bir oyuncak gibi oynamak istiyordum. Lise ve üniversitedeki deliliklerimin bu en delicesiydi. Zavallı kızcağız benimle ahbap olmak istemişti. Halbuki daha iki kere konuşmadan ben kendisine abayı yakmış ve herkese ilan etmiştim. Kız neye uğradığını bilemedi, şaşırdı. Ben ona herkesin karşısında aşkımı ilan ettim. Yolda kendisini gördüğüm zaman koltuğumun altından kitaplarımı düşürdüm ve fenalık geçirir gibi duvarlara yaslandım. Adım adım onu takip ettim ve baygın baygın yüzüne baktım. Hülasa beni sevmesi için ne icap ettiyse yaptım. Ve kızın artık hakikaten bu münasebetsizliklerden sıkıldığını, benden sinirlendiğini anladığım gün ona sahiden aşık olduğumun da farkına vardım. İşte geceleri sokakları dolaşmak, eşi dostu kandırıp içerek, onlara dert yanmak gibi şiddetli aşk tezahürleri bundan sonra başladı. Ne çare, artık iş işten geçmişti. Kızı ciddiyetime inandırmak imkansız olmuştu. Bazı gün evinin etrafında dolaşıp komşuların dikkatini, daima pencere kenarında oturan kötürüm halasının hiddetini, kendisinin de nefret ve asabiyetini üstüme çekiyor. Bazı gün onun ismini ağızlarına alan bir sürü arkadaşla dövüşerek yüzümü gözümü mosmor ediyor. Bazı günde bir kahve köşesine çekilerek aruz vezniyle aşıkhane şiirler yazıyordum. Sevgilime değil, aşka, beni sarsan, serseri yapan, vukuat çıkartan bir aşka aşıktım. İçimde boş durmayı hiç istemeyen, mütemadiyen kımıldayan bir şeytan vardı ve bu şeytan eskiden beri iş bulamadığı ve beni mektepten attıracak veya karakolda geceletecek bir vakaya sevk edemediği zamanlar hiç olmazsa birisine aşık ederdi. Ama kim olursa olsun. Deli gibi yaşıyordum o zamanlar ve başka türlü yaşamak aklıma gelmiyordu. Etrafımdakileri hayrete düşüren bir zekanın imtiyazlarından istifade etmekten başka bir şey istemiyordum. Belli başlı fikirlerim de yoktu. En büyük zevklerimden biri, mütefekkir geçinen birçok adamları saçmalığını kendimin de bildiği fikirlerle susturmaktı. Onlar bu doğru görünen fakat manasızlığını aklı selimin derhal anlaması mümkün olan lakırdı kalabalığı karşısında hayret ve takdirle ağızlarını açarken ben deli bir kahkaha sahnanı zar zor zapt eder, biraz evvelkinin tamamen zıttı yeni bir takım mütalalar beyanını başlardım. Bunlar bana zekanın en tabii hakları gibi geliyordu. Kendi kendime, bu dalalarla alay etmeyecek olduktan sonra niçin zeki oldum diyordum. Ve etrafımdaki insanlar arasında bir parçacık olsun budala olmayanlar nadirdi. Aklıma eseni yapıyordum. Çünkü etrafım her yaptığımı hoş görmüş, benim hareketlerime gem vurmamaya alıştırmıştı. Başkaları için ayıp olan şeyler bende affediliyordu. Gerçi hareketlerimin iyi veya fena olanlarını ayırmakta güçlük çekmiyordum. Fakat etrafımın bana verdiği bu fazla nefis itimadı en kötü vaziyetlerden bile kurtulmamın kabil olduğuna beni inandırmıştı. Hiç düşünmeden yaşıyor, her şeyi kaprislerime bırakıyor ve bol bol aşık oluyordum. Hem de deli gibi aşık. En ilerlemiş vaziyetlerde bile derhal toplanacağımdan emindim ve kalbim aklıma itaatli bir uşağıydı. Eğer istediği gibi at oynatıyorsa bu, kafamın bu işte bir mahsur görmeyerek bunlara müsaade etmesiyle oluyordu. Zekanın bazen kendisinde söz söylemek iktidarı görmeyerek susabileceğinden ve dünyanın en kuvvetli adamının bile bazen eli ayağı bağlanmış gibi acize düşebileceğinden habersizdim. İrademizin ve dimağımızın karışamadığı meçhul kuvvetlere dair, içimizdeki namütenahi gizli yanardağlara dair bir fikrim bile yoktu. Etrafımda yalnız aciz ve hamakat gördüğüm için kendimi olduğumdan çok kuvvetli sanıyordum. Bu dalalar beni haddinden fazla şımartmışlardı. 2. Bu şehre geldiğim zaman işte vaziyetim bu merkezdeydi. İlk olarak şehrin münevver sınıfı ile temasa geldim. Ama ne temas, ne münevver sınıf. Bir gece, galiba geldiğimin ikinci gecesiydi, bizim mektubun muallimlerinden biriyle kulüp kılıklı bir yere gittik. 5-10 kişi toplanmış, güya radyo dinliyorlardı. Ben girdiğim zaman hararetli bir münakaşa vardı. Biraz dinleyince Alaturka, Alafranga musiki münakaşası olduğunu anladım. İşin tuhafı, bu münakaşa bizde mutat olduğu üzere Alafranga bizim ruhumuza uygun değildir, kuru gürültüdür veya hayır, Alaturka basittir, monotondur, ruhları uyuşturur gibi meşhur musiki şinaslarımızın makalelerinden alınma cümlelerle değil, gayet orijinal bir tarzda cereyan ediyordu. Münakaşacılardan biri ötekinin Anadolu'nun bir köşesinde bulunan memleketini zikrederek orada Alafranga musikiyi öğrenmek ve anlamak değil, duymak bile mümkün olmadığını söylüyor. Diğeri ise çocukluğundan beri Alafranga ile kulağı dolu olduğunu, memleketindeki bir komşularının mükemmel bir gramofonu bulunduğunu ve daha 7 yaşındayken Tuna dalgalarını ıslıkla çalacak kadar ruhunun Alafranga'ya ısındığını ileri sürüyordu. Bizdeki gibi 5-10 kişiyi değil, milyonlarca adamı 2 dakikada ağlatmak veya güldürmek ve neşelendirmek iktidarında olan bir musikinin hararetle müdafasını yapıyor, büyük bestekarlardan ve onların hayatlarından pek de münasebeti olmayarak misaller getiriyordu. Yalnız bu sırada bazı sinema artisti isimlerini musiki şinas isimleri diye yutturduğu nazarı dikkatimi çarptı. Sinema gibi pek de ciddi olmayan bahislerdeki cahilliklerinden istifade ederek karşısındakileri mağlup etmeye çalışan bu genç sinirime dokundu ve hemen söze karıştım. ''Aman birader, bu isimde bir artist vardır ama bestekar var mı bilmiyorum.'' Öteki hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Canım yanlış söyledim, şey diyecektim. Bu sefer de İstanbul'a gelen Macar takımı kalecisinin ismini attı. Ben de bu delikanlının musikide değilse bile sinema ve spor hususunda epeyce malumatlı olduğunu tespit ettim. Bana fikrim sorulduğu zaman, vallahi pek aklım ermez diyerek sustum. Bahis biraz sonra daha ciddi meselelere, siyasete intikal etti. Buhran fena, halimiz ne olacak bilmem. Ah bir harp çıksa. Deli misin be? Neden? Biz harbe karışmayız. Umumi harpte tecrübesini gördük. Bu sefer bir taraf kaldık mı? Sat harp eden milletleri yumurtayı, sat tavuğu, sat buğdayı, bak buhran filan kalıyor mu? Hakikaten ben bu usulü düşünmemiştim. Yalnız pek az bir zaman sonra daimi encüman azasından biri bu sene kuraklık yüzünden mahsul olmadığını ve hariçten buğday ithal edilmesi geldiğini söyledi. O fikri biraz evvel musik mütalaa ile bir türlü telif edemedim. Bir mühendis uzun müddet edebiyattan, bir doktor bahçesinde yetiştirdiği çiçeklerden bahsetti ve bir lise muallimi belediyenin yeni yaptırdığı şehir planını tenkit etti. Nihayet bu ciddi bahislerden yorulan münevverler sözü havaiyata döktüler. Ben de bu havaiyat bahsi esnasında bir ilk mehtep hocasını karısından boşanma davası açtığını, eczacı Nahit Bey'in bir eğlencede fena halde dayak yediğini, bazı mektep talebesinin kötü şöhretli bir kahveye devam ettiklerini ve oldukça büyük memurlardan birinin dün akşam bütün maaşını fakire verdiği için 2 gecedir evine gidemediğini öğrendim. Bu laflar da bittikten sonra birkaç kişi yerine esnedi ve herkes yavaş yavaş şapkasını, bastonunu alarak evine dağıldı. Yaman şeydi bu bizim memleketin münevverleri ve selam. 3. Bazı aileler kendi aralarında toplanarak gece eğlentileri yapıyorlardı. Bu toplantılarda tombala oynanıyor, dedikodu yapılıyor, bazen de ufak poker partileri çevriliyordu.